Merhabalar, gündemin yorduklarıyla beraberiz. Ben Ulaş.
Ben Metin. Bahar geldi gibi artık ufak ufak yerel seçim de gündeme gelmeye başladı diye düşünüyorsun sanırım Ulaş.
Aslında muhalefet Mart'ın sonu bahardır demişti geçen seçim. Seçim sonrasına baharı erteler hep.
Bence muhalefet, iktidar el ele milleti bütün metaforlardan soğutacaklar bu işin sonu. Vallahi bana yerel seçim daha çok konuşuluyormuş gibi gelmiyor. Bu yerel seçimde hiç konuşulmuyor diye daha çok konuşuluyormuş gibi geliyor. Daha çok insan bu yerel seçimin konuşulmadığından şikayet ediyor ve dolayısıyla konuşulmuş oluyor belki.
Evet, ama aday meselesi hep bir cazibelidir adayları konuşmak. Bir de bugün de konuşacağız. Malzeme veriyorlar. O malzemeler konuşuluyor. Yine siyaset konuşulmuyor da o onu dedi, bu bunu yapmış falan, onlar konuşuluyor gibi. Bugün o yüzden biraz bu tür örnekleri derledik. Bir tanesi Nasuh Mahruki.
Eyvah.
Şey mi diyecektin?
Yo, konu kendi başına eyvah olduğu için ister istemez gayri ihtiyari bir ses çıkardı.
Evet, Nasuh Mahruki uzun zamandır rastlamadığımız, duymadığımız türde bir çıkış yaptı. Aslında çok da tartışılmadı, daha çok Mahruki'ye yüklenildi. Ama yine de biz onu konu etmek istedik. Şunu dedi, türban laikliğe aykırıdır, Kur'an'da da yoktur. Soruyorum sana şimdi, bu kafa neyin kafası, bu kafadan kaldı mı hala? Bir, CHP zihniyeti budur işte. İki, bu türünün son örneklerinden. Üç, bundan CHP'nin kadın kollarında bile kalmadı.
Valla yine üçü de doğru Ulaş ya. Şimdi CHP zihniyeti klişesi, karikatürü bunlar yüzünden aslında çıkmıştı ortaya. Belki bunlar sayesinde sonu da geliyordur. Ben insan bireylerin dağların tepesine tırmanabilecek kadar motor hareketleri geliş, Akut gibi bir devasa örgütü kuracak kadar zihinsel kabiliyeti olan, konuşabilen, oturup kalkabilen insanların böyle abuk subuk konuları kendilerine iletişim olarak seçmesinden acayip utanç duyuyorum. Yani gerçekten bunu yapacak cesareti bulamaz hale gelmeleri lazım. Yani şimdi şu lafların, türban laikliğe aykırıdır. Bu linguistik olarak doğru değil. Teorik olarak, pratik olarak, ne bileyim, herhangi bir doğru ucu, yani ne türban laikliği ile ilgili bir şey, ne laiklik türbanla, hele Kur'an'da da yoktur. Ya sen birden nasıl fıkıh erbabı oldun? O kadar yanlış ki, ama üzerine konuşmakta şöyle bir fayda görüyorum. Gerçekten bunun uğradığı linç, uğradığı hakaret çok umut verici. Evet, gerçekten aşırı demode olmuş bu. Onu görüyor ve anlıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ama bunları söylemeye cesaret bulamaması lazım insanlar. Bunları birbirine söylerken bile kısık sesle bence türban laikliğe aykırıdır filan diyecek kadar mahcup olması lazım. Sana ne kardeşim, yani sözüm bu kadar.
Evet, sanki böyle aile masasında konuşuyor olsa değil mi? Bunlar da her yerde kalıpları kullanan laikçi annesi babasıyla konuşuyor olsa, neyse.
Tabii çocuklar he he der, bir sonraki konuya geçer, konu kapanır. Ama bunu başkanlık adayında söylüyorsa bir başkan adayı, eyvah yani.
Evet, bu konudaki tepkiler gerçekten umut verici oldu. Pozisyonu sahiplenen neredeyse kimse çıkmadı. Vardır eminim sahiplenenler ama konuşmaya cesaret edemediler. Demek ki artık normatif olmaktan çıkmış o yaklaşım bütün kesimlerde. O güzel.
Bence Nasuh Mahruki bile bunu sadece doğru iletişim olduğunu zannettiği için yaptı. Bir ucundan tutmalıyım dedi. Bu ucunu buldu kendine.
Çok emin değilim. İnanarak ve sahiplenerek söylüyor. Ama tabii evet, gündem oldu yani durup dururken. Şunu konuşmaya bence kapı açıyor bu tartışma. Bu düzeyde halloldu bence başörtüsü meselesi ama hala başörtülerin sorunları var. Başörtülerin yaşamının zorluğuna ilişkin. Mesela şöyle kolaylaştırayım. Önce şu tartışıldı. Başörtülüler üniversiteye giremez. Sonra kısmen ikna oldu buna laik kamuoyu. Kamu hizmetlerini, yani hizmet alabilir ama hizmet veremez sınırına çekildi. Şimdi mesela hizmet vermesinde de sorun görmemeye başladı kamuoyu. Bunun gibi başka örnek kaldı mı?
Valla kaldı. Daha çok yeni Artı 90'da Deutsche Welle'nin mi kanalı, orada bir parçasını gördüm. Başörtüsünü çıkaran kadınlarla konuşmuşlar. Benim dinlediğim anekdotta kadın bir AVM'de çıkarmış başörtüsünü. Başörtümü o AVM'nin tuvaletine çıkarmak üzere girerken insanlar bana bakıyordu ve bu başörtüsünü çıkardıktan sonra görünmez oldu. olmuştum. Kimse bana bakmıyordu. Mucize gerçekleşmişti diye anlatıyor. Bu bile hala yadırgandığının...
Doğru. Bazı mekanlara yakıştırılmıyor değil mi?
Ama hala çok yine eskiyle karşılaştırdığında çok yol kat edildi. Ankara Manhattan'da ben DJ'ken bir başörtülü kadın gelmişti. Aylarca o konuşulmuştu. Kadın toplam 10 dakika kalabildi içeride. Ve bak hala üzerine 30 sene geçti örnek diye söylüyorum. Hani şimdi bu çok sıradanlaştı mesela o anlamda. Ama hala tabii ki yadırganıyor.
Bir de mesleklere yakıştırılmadığı oluyor. Bazı mesleklere hala yadırgandığı oluyor. Hekimlik, öğretmenlik.
Kimse kızmaz inşallah da hani ürolog falan olunca bence de komik olur yani yaptığı işle doğrudan ilgili bir...
Ama kadın olduğunda da ona...
O da bir yadırganıyor ama üzerine bir de mütedeyyin bir ürolog oldu mu iyice oluyor.
Halbuki ne kadar teknik bir şey yani.
Elbette canım tabii ki yani.
Şimdi İmamoğlu İstanbul seçimi için aslında yerel bir kampanya yürütüyor ağırlıkla. Yaptıklarını anlatıyor ama arada da genel siyasete de bir giriyor. Biraz Erdoğan'a gönderme yapıyor falan. Bir yine bir konuşmasında da şöyle bir şey dedi. Bu seçim köprüden önceki son çıkış dedi. Öyle mi gerçekten? Bir, aynen öyle. Bu seçim çok önemli. İki, daha çıkışlar olur ama bunu kaçırırsak trafiğe kalabiliriz. Üç, her çıkışın son çıkış olmasından yorulduk. İsteyen geçsin, isteyen çıksın.
Şimdi bir kere bence bir hareket başlatılmalı. Bütün CHP üyelerine, yöneticilerine, partililerine, delegelerine, MYK üyelerine kullanmaması gereken cümleler listesi verilmeli ve en başında bu olmalı. Köprüden önceki son çıkış. Hani inandırıcılığını bu kadar yitirmiş bir cümle olamaz. Bunu İmamoğlu'nun söylemesinde de şöyle bir hazinlik var. Şimdi adayları gözden geçiriyoruz. CHP'nin köprüden önce son çıkış diyerek gösterdiği adayları. Ekmelettin İhsanoğlu çok kısa süre sonra meclis başkanlığında oy vermediler ona. O kadar pişman oldular Ekmelettin'i gösterdiklerine.
Hayır, AK Parti'den aday oldu sonra.
Artı. Şimdi bu bir pişmanlık içeriyor. Pişmanlık şu demek, iyi ki bize oy vermediniz demek aslında başka bir açıdan baktığında. İkinci aday Muharrem İnce aynı şey oldu. Tamamen adam o gece adam kaybetti dedi. Ertesi gün herkes pişmandı, saçını başını yoluyordu, ben ne yaptım dedi. Üçüncüsü Kemal Kılıçdaroğlu. Arkasından çıkmadı, kepazelik kalmadı, adam yapıştı koltuğuna. Gizli peçeteye yazılmış akitler ortaya çıktı filan, saçma sapan. Ondan da herkes pişman oldu. Şimdi varlığından ikinci dönemde pişman olunmayan ilk önemli görevi yapan insan İmamoğlu bu hayat. Hakikaten belediyecilik yaptı, hakikaten bir aurası var, sarılıyor, kucaklıyor. Ama şimdi bu cümle yani köprüden önce son çıkış denir mi ya? Yani sen 100 tane köprü geçmiş bir partinin en önemli insanısın. Ben büyük bir iletişim kazası olarak görüyorum. Kendisi de pişmandır şu anda.
Eğreti de durdu.
Yani bir de bıçak kemiğe dayandı desin yarın, tam olsun.
Ya bir de gerek yok. Zaten İstanbul'da muhalif seçmen mobilize olacaksa şu yüzden olacak. Bu İstanbul şu anda... Az çok, hatta daha da çok kısmı çok. Benim istediğim gibi yönetiliyor. Ben bu İstanbul yönetiminin değişmesini istemiyorum diye gitsin oy kullansın. Bir de siyasetçiler buna artık çağrı yapsın. Beni beğendiğin için oy kullana çağrı yapsın. Oradan zaten sonuç alacak. Alamıyorsa da zaten hep böyle mecbur olduğumuz için destekleye destekleye dediğin gibi ertesi gün pişmanlıklarla muhalif seçmendeki depresyon maksimuma çıkıyor.
Bir de Murat Kurum da Erdoğan da telaşlı. Hani o telaşın suyu yüzü hürmetine öyle son çıkış mon çıkış denmez de cool davranılır.
İşte orada da şey geliyor bana. Şimdi Murat Kurum da zayıf çıktı. Yani çok açık. Şimdi İmamoğlu da hırslı insan. Yani benim harcım bu olmamalı. Bunu yenerek kazanmak bana yakışmaz diye düşünüyor olabilir. O yüzden vites yükseltiyor arada.
Bence bunu telaffuz da edecek. Yani zor duruyor söylememek için.
Söylüyor da acemi aday dedi ya çok.
Ha, doğru söylüyorsun. Söylemeye başladı bile aslında.
Güzel de bir tanımlama oldu. Biz Gençler Birliği maçlarında acemi hakem diye bağırırdık. Rencide olurlardı. Onun gibi. Evet, Murat Kurum'a geçelim. Murat Kurum aday olduğu kadar yaptığı gaflarla da gündem oluyor. Yani adaylık konuşmaları kadar. Hatta daha çok onlarla tabii muhalif kamuoyunda. Sorumuz şu. Murat Kurum neden bu kadar gaf yapıyor? Bir, herkes bu kadarını yapar zaten. İki, her şeyi deniyor. O yüzden oluyor. Üç, olamayacağını gördü, saldı artık. Salınca da bunlar oluyor. Dört, kapasitesi bu kadar.
Yani üç asla değil Ulaş. Onu söyleyeyim. Ama başka bir şey söylemezsem olmaz. Onu kesin söylemem lazım. Şunu rica ediyorum herkesten. Murat Kurum'u Yıldırım Akbulut'a benzetmekten vazgeçsinler. Yıldırım Akbulut'a asla benzemiyor. Yıldırım Akbulut bir kere sempatik bir adamdı. ve bir sağcı için, bir Anaplı için çok eli yüzü düzgün işler yaptı diğerleriyle karşılaştırıldığında. Murat Kurum tam olarak Tansu Çiller'e benziyor. O öyle çıkar, neler neler yap, ne gafları var.
Doğru, şehir karıştırırdı falan.
Abi Tansu Çiller gafları diye Google'la neler neler çıkar. Yani milletvekillerine hemşerilerim diye seslenmişti yahu.
Bu arada önce gafları bir hatırlayalım. Belki evet. Dinlemeyenler olmuştur. İmamoğlu'nun projelerini inceledik. %87'sinde başarılı dedi. Sonra bir kağıt getirdiler. Kağıdı okudu. Ben böyle mi demişim falan dedi. Toparlayamadı. Sonra biz seçilince öğrencilere %40 indirim yapacağız dedi. Öğrencilere %40 indirim seçilince yapmıştı İmamoğlu. Ondan sonra da öğrenci abonmanına zam yapmadı. Şu anda %80'lere falan varıyor indirim. Yani %40 indirim yapacağım diyorsa zam yapması gerekiyor. Ondan sonra Beykoz için Ümraniye'den konuşuyordu. Oradan geçelim karşıya, Beykoz'a dedi. Karşıyı ne amaçla kullandı bilmiyorum ama İstanbullu olmadığı oradan böyle. İstanbul'da karşı iki yakayı anlatır. Dolayısıyla onu karşıya atfetmiş oldu. Ya bizi seçeceksiniz, kentsel dönüşüm olacak, ya da onları seçeceksiniz, risksiz evlerde yaşayacaksınız dedi. Biz eskiden lisede kağıtlara yazar kopya çekerdik falan dedi. Onu hiç anlamadım. Kendinin kopya çektiğini mi anlatayım? Rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum dedi İmamoğlu için. Evet, yani hepimiz öyle düşünüyoruz, rakibi olamadı. Bir de en son bu gaf mıdır bunu bilmiyorum. Şöyle bir cümle kurdu. Biz seçilirsek 31 Mart'ta Gazze sevinecek. Bu da siyaseten büyük yanlış. Çünkü az çok kendisine gelebilecek İslamcı çevreleri de itekledi böylece. Çünkü çok vicdani olarak iyi bir şey değil bunu bu şekilde kullanmak. Böyle yani, hikaye daha da vardır.
En komiklerinden birini unuttun ama damsız meselesi var. Damsızlar gelsin görsün hizmeti gibi bir şey dedi.
Evet, onu da anlamadık.
Yani bir bütün olarak hakikaten çok eğlenceli. Bence telaşla hareket ettiği için oluyor bütün bunlar. Bir anlamda her şeyi denediği ve o yüzden olduğu için CHP'li adaylar çok şanslılar karşılarına çıkan adaylar itibariyle en azından. Benim gerçekten Binali Yıldırım çıktığında yahu nasıl bu kadar konuşamayan, politika üretemeyen, belediyecilik bilmeyen birisi aday gösterilir diye çok şaşırmıştım. Gerçekten Erdoğan daha kötüsünü bulmayı başardı. Hiç ben İstanbul'da daha kötü bir aday bulabileceğini tasavvur edemiyordum. Murat Kurum gerçekten gülemiyor bile. Yani normal bir zamanda %30-40 fark atması lazım İmamoğlu'nun. Kurumun da zaten aslında aday gösterilmemesi lazımdı ama.
İki tane unutmuşum söylemeyi. Onları da söyleyeyim. Bir tanesi Üsküdar'da bir açılışa gidiyor. Üsküdar STK Akademisi. Tam kurdeleyi kesecek. Biz neyin açılışını yapıyorduk ya burada? falan. Ona söylüyorlar. O da gülüyor. falan yapıyor. Bir de sen nasıl konu etmezsin diyeceğim. Türkü söylüyor bir tane. Aslında ikinci kez söylüyor. Önce bir Kürtlerle buluşmasında Lorke Lorke'yi söyleyememişti zaten. Orada anlamıştık sonsuz yeteneksiz olduğunu bu konuda. Şimdi bir tane bayağı stüdyoya girip söylemiş ve korkunç yani. Son iki verdiğim örnekte bu açılış ve türkü söyleme. Beni şu düşündürttü. Ekipte bir ahenk sorunu var. Birinin çıkıp başkanım daha önce de söylediniz çok iyi olmadı. İyi de tepki almadık. Bunu kullanırlar. Yapmasak iyi olur demesi lazım. Hadi diyelim ki çekildi. Kullanmamaları lazım. Ya da o açılışa giderken onun hazırlanması lazım. Yani böyle bir yine ekip sorunu da varmış gibi görünüyor. Daha doğrusu ahenk sorunu. Bu Binali Yıldırım'da da gözlemlemiştik.
İletişimin bir ritmi vardır. O bir kere yanlış gitti mi ondan sonra hakikaten toparlaması çok zor. Mesela DJ'sin, içeriğiyle bağlantı kuramadın bir türlü. Çaldığın şarkılar insanlarda karşılık bulamıyor. Bu bağ bir kere kurulamadı mı ondan sonra çok zor kurulur. Bu biraz da ondan dolayı.
Doğru ama ben yine de şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu iktidarın merkezi çalışma kültürü tüm hücrelerine sirayet etti. Erdoğan da beslenemiyor mesela geri bildirimlerden. Çünkü geri bildirim gelmesi çok zor. Öyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani kolay kolay söyleyemez hale geldiler.
O Murat Kurum için öyle değildir. Ama yine de iletişim kısmetten çıkınca mesela Murat Kurum'a oradan çıkınca kimse ya çok kötü söylediniz başkanım diyememiştir tabii ki. Bir sonrakine gitmek isteyince belki diyen olmuştur. Öbürü de niye canım sempatik oldu böyle şeylerde gaflar da iyi olur. Kötü doğru. Söylemenin de bir sempatikliği var. Yani bu mesela uzun uzun istişare edilmiş bile olabilir. İşte bunlar hep çaresiz görüntüler. Sen İmamoğlu'nun kazanacağını düşünüyor musun Ulaş?
Düşünüyorum. Çünkü yeniden Refah Partisi var. Mesela bu 31 Mart'ta Gazze sevinecek sözü, biraz önce konuştuğumuz kurumun, acaba yeniden Refah'a versem mi ya, yoksa şimdi bu İstanbul'u kaybetmek falan diye çelişkisi olan dindarları oldukça kararlı hale getirmiştir. O kopan kütle de işte aradaki farkı oluşturuyor. Şu an 3 puan fark gibi çıkıyor gördüğüm araştırmalarda. Daha da fazla olabilir. Bir de DEM'de şöyle bir ilginç bir şey yaptı. Çok başarılı bence. Hem yüksek profil aday çıkardı, hem de o kadar da oy alamayacak. Yani sembolik değeri o kadar güçlü olmayan bir aday çıkardı. Böylece hem potansiyelinin çoğunu almayacak. Zaten şöyle olacağını düşünüyorum. İmamoğlu'na oy vermeyecek bir Kürt kesim var. 31 Mart'ta da bu arada hem İyi Parti'nin hem DEM'in tamamının oyunu alamamıştı İmamoğlu. %70 kadarının oyunu almıştı. Dolayısıyla şimdiki fire de o kadar ya da onun biraz üzerinde olur. Matematiksel olarak bakınca İmamoğlu'nun kazanmasını sağlıyor. Bir de DEM'le bir anlaşma olmadığı için de milliyetçi firesi daha azalıyor. Bir de iyi bir kampanya yapıyor. Tekrar hatırlattı. Hatta belki ilk kez bu kadar kuvvetli gördü seçmen İstanbul'da yapılanları, edilenleri. Bir de şöyle bir şey de vardır. Literatürde de bu yazar. Eğer arızası yoksa ikinci dönemi belediye başkanının seçimlere avantajlı girmesini sağlar. Hem bir şeyler yaptığı için tanınır, edinir. Onun avantajı var. Hem belediye olanaklarını kullanmanın avantajı var. Anlatacak daha çok şeyi var. Bir de ikinci dönemi de görelim kredisini açar seçmen. İkiden sonrası zorlaşmaya başlar. İkiden sonra artık çok iyi bir belediye başkanı olması lazım devam etmesi için. O avantajı da var. Her açıdan avantajlı yani.
Meclis yine herhalde tuhaf bir dağılım olacak.
Ben ilçelerde de rahat olmadıklarını düşünüyorum. Yine yeniden refah faktörü ayrı. Bu hala tam içine sinmeden oy kullanacak bir seçmen grubu var. Yani bu siyasete küsmüş ya da içine sinmeyi bırak, kayıtsız bir seçmen grubu var. Bu kayıtsızlık sandığa gitmemeye neden olacak düzeyde değil hala. Ama sandığa gitse de biraz böyle şımarık oy kullanabilir. Bu şımarık oy hakkını büyük şehirde değil, ilçede ve mecliste kullanacak görünüyor seçmen grubu. Bir kere CHP'nin mecliste çoğunluk alması imkansız. Ama muhalefet olarak toplam alırlar mı? O da soru işareti, bölünerek dağılacağı için. Ama orada da yeniden Refah da karşı tarafı aynı şekilde bölecek görünüyor.
Gelelim Akşener'e.
Gelelim.
Abi Akşener çok kızgın. Yani bence artık mizah mertebesinde onun kızgınlığı. Ya o kadar kızgın ki ciddiye alınamıyor. Sadece kızgınlığında değil, üzgünlüğünde de ciddiye alınamıyor. Sadece politikacılar genel olarak ağlarlar. Hani Bülent Arınç'tan Erdoğan'a. Akşener ağladı. O da yani Mahruki olayındaki gibi kimse kadının ağlamasını ciddiye almadı. Sen sanırım biraz ciddiye aldın. Kızgınlığı kime Akşener'in? Bir İmamoğlu'na, iki seçmenlere, üç partideki ihanetçilere, dört kendine, 5 anket şirketlerine. Ne diyorsun?
Ben kendine olduğunu düşünüyorum kızgınlığının. Ama kendine olan kızgınlığının sonuçları da diğer seçeneklere yansımış durumda. Bir şunu da hatırlatalım. Bu kızgınlığını nerelerde gördük? Bir tanesi o meclis buluşmalarında. Karacaoğlan'dan bir parçayı dinleterek hüngür hüngür ağladı. Hatta onun üzerine özellikle DEM seçmenleri editler yaptılar. Kürtçe parçalar koyarak izlettiler falan. Dalga geçildi uzun süre. Kimisi de rol kesiyor dendi. Ben samimi buldum o ağlamayı. Beden jestlerine bakınca kadın gerçekten bir patlama yaşamış yani orada. Ama ağlama nedeni oradaki konuyu hatırlamıyorum bile. O değildi kesinlikle. Yani o patlamanın nedeni oradaki konu ettiği konu değildi. İşte yoksullara mı üzülmüş bir şey falan. O değil yani. Esas konu bir yıldır sinir harbi yaşıyor ve o sinir harbinin birikimini bir yerde dışa vurmuş. Zaman zaman da sokakta da vuruyor. İşte geçen bir seçmen neden ayrı giriyorsunuz, neden ittifaya bozdunuz falan dedi. Ona durduk yere sen deme teşekkür, bize küfrediyorsun, hadi be falan diye böyle bir tepki verdi. DEM'le konunun hiçbir alakası yok. O seçmenin de DEM'le hiçbir alakası yok. Bildiğin laik CHP'li birisi. Sonra Balıkesir için Özgür Özel belki hani şey düşünür, İyi Parti ile bir yere varırız gibi bir şey demiş. O da ben bu CHP'nin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık demiş. Niye midem bulanıyor? Yani şunu dersin en kötü. Hayır yapmayacağız böyle bir şey dersin. Ya da siz de bize Samsun'u verin, biz orayı verelim diye pazarlık yaparsın. Yani siyasi bir tepki değil. Ondan sonra herkes ben onu iyi tanıyorum diyor. Nereden iyi tanıyorsunuz? Ben bir kadınım. Ayıp değil mi? Beni nasıl iyi tanıyorsunuz? Falan gibi tuhaf tepkiler. Yani böyle tepkileri irrasyonelleşmeye başladı. Yani bunun sebebinin siyasi olarak tıkandığını çok erken gördü. Ama atmak istediği adımları yapamadı. İşler onun istediği gibi gitmedi. Momentumu da kaçırdı. kaçırdı hissiyatının bir birikimi olarak görüyorum. Bu ta geçen sene 2 Mart'ta masadan kalkmıştı. Sonraki 3 gün sonra da oturmuştu. O krizden bu yana böyle gergin aslında. Zaten şeyi hatırlarsın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığın açıklandığı günkü surat ifadesini. O tarihi bir surat ifadesiydi. O surat ifadesini toparlayamadı bir daha. Şöyle, çünkü 2 Mart'a kadar bir atmosfer vardı. İyi Parti koptu gidiyor. Anketlerde, anket şirketlerine de kızgındır eminim. Çünkü çok şişiriyorlardı onlara yakın anket şirketleri. %20'leri falan buldu. İktidara doğru gidiyoruz ruh hali vardı. Ama şunu görüyorlardı. CHP'ye bu kadar yaklaşınca CHP'ye çok benziyor. Bu bir siyasi asimilasyona gidiyor. CHP'lileşiyor İyi Parti. O yüzden ayrışmalıyız. Ayrı tavrımızı koymalıyız. Bunu işte masadaki tepkisiyle koymaya çalıştı. Olmadı. Sonra seçimlerde aldığı oy oranı düşük oldu. Kılıçdaroğlu'nun saçmalıkları ona bir yol açtı. Oradan yürüme şansı vardı. Bu sefer de kurultayda o kaybedince meşruluk zeminini kaybetti CHP'ye saldıracak. Şimdi yine de saldırıyor ama meşru değil. Böyle sürekli istifa edenler var İyi Parti'den. Tuhaf bir durum aldı. Üçüncü yol diyor ama onu dolduramadılar. Ben bu gerilimlerin kızgınlığı olduğunu düşünüyorum.
Ben konunun periferisinde bir şey söyleyeceğim de önce şunu söylemezsem olmaz. Konunun Karacaoğlan olması da çok komikti bence ağlarken. Çünkü Karacaoğlan zaten hani halk şiirinde böyle düzgün Türkçesi, aşka meşke olan özel merakı. Hani çok ağlak durumlar çağrıştıran birisi de olmadığı için bana aklıma hep onun belden aşağı şiirleri falan geldi. Ya şöyle bir şey vardı İyi Parti'de baştan beri. Bir kere gerçekten hani matematik olarak evet MHP'den koptu, MHP'lileri topladı gitti. Böyle bir doktrin koymadı masanın üzerine. Bunu default bilgi olarak cebine koyup merkez partiyi oynamaya çalıştı. Ama bütün taşra teşkilatını böyle tırnak içinde saldırgan bir takım eski MHP'lilerden derledi, topladı. Seçmeni alakasız seküler, şehirli, CHP'ye çok benzeyen bir seçmenden oy devşirdi. Yeni oylarına en azından oradan devşirdi. Şimdi diğer sağ partilere baktığımızda Gelecek Partisi de biraz öyle yaptı bence. Ama mesela Deva Partisi İçinde çok düzgün bir entelektüel kadro olan, gerçekten derli toplu konuşan bir partiydi. O da inandırıcı olamadı zerre kadar. Yani Türkiye'de sağ partilerin durumu bu kadar hazinken bir sol parti çıkmaması gerçek bir mucize diyerek bu dağınık konuşmadan dolayı af diliyorum. Bir sonraki soruya geçebiliriz bence.
Bence dağınık değildi, çok iyi bir derlemeydi. Bir cümle ekleyerek son soruya sana yönelteyim. Dönem popülizm dönemi ama sol bunu sağ popülizme eklemlenerek yapmaya çalışıyor. Ya mesela göçmenleri yollamak diyor sağ. O biz davul zurnayla yollayacağız diyor.
El yükseltiyor.
El yükseltiyor. Yani sağ popülizmin söylemini sahiplenirsek seçmeni etkileriz siyasetsizliği yapıyor. Halbuki solun yapması gereken bir sol popülizm inşa edilir.
Kendi popülizmini bulmak.
Ve bunu da sol değerlerden uzaklaşmadan yapmak. Bunu yapamayınca hem tabanını uzaklaştırdı, irite etti ve lanet olsun bunlardan da olmaz dedirtti. Hem de bu yolla etkileyebileceği de bir kişi olmadı diye düşünüyorum.
Evet, çok haklısın.
Buradan yine bir popülizm konusuna geçmek istiyorum. Tam dediğiniz şeyde oturdu. Şimdi şöyle bir şey var. Sanatçılarda da bunu görüyoruz. Twitter'da, sosyal medyada bir rakı sofrası olduğu belli olan bir sofrayla karşılaşıyoruz ama rakı olmuyor. Bunun çok örnekleri olmuştur. Siyasette de karşılıkları oluyor. Geçen İzmir'de Büyükşehir Belediyesi adayı, CHP'li ilçe adayları, milletvekili falan olduğu bir görüntü vardı. Mezeler var masada ama rakı servisi yok. Ya da bir tane şey örneği vereyim. Çankaya ilçe belediye başkan adayı var. Sakarya esnafını, yani Sakarya barlarını ziyarete gitmiş ama görüntü kuru pasta falan var ortamda. Şimdi sence bu masada rakı görüntüsü vermeme doğru bir tavır mı? Bir, doğru, muhafazakar seçmen kaygılanıyor. İki, doğru, çünkü bu milli ve manevi değerlerimize saygı demek. Üç, yanlış, nedeninin hiçbir önemi yok.
Şimdi dinleyicilerimizin bir kısmı belki bilmiyordur. Ben 20 yıldır rakı iletişimi yapıyorum. 20 yılda rakı çok değişti. Yani rakının imajı çok değişti. Pozisyonu çok değişti. Ne bileyim, erkek içkisiydi, bu kimliğinden kurtuldu. Çok muhafazakar, kendi içinde bir içkiydi, şimdi kurtuldu filan. Fakat bu rakı bir türlü salmadı insanlar, siyasetçiler. AKP'li siyasetçiler sayesinde başladı hiç kuşkusuz. Yani biz rakı ansiklopedisi yayınladık. Bülent Arınç rakıya bir hakaret etmişti. Neydi hatırlamıyorum. O gün sipariş gelmişti. 300 tane mi 200 tane mi böyle hani şaka gibi insanları hatırlatmıştı. Bazen içkiler sadece içkidir. CHP'li siyasetçilerin rakıyı bir politika aracı zannetmeleri zaman zaman çok büyük bir hataydı. Rakı bir politika yapma yöntemi değil. Rakı bir içki. Oturulur içilir. Hayat tarzı bir politika yapma yöntemi. Bu dolayısıyla gerçekten rakıyı rahat bırakmaları gerekiyor. Hepsinin. Bir bu. İkincisi bu kaldırma meselesi tabii ki utanç verici. Bir şey içiyorsan gizli içmezsin. Eroin içiyorsan yasak olduğu için gizli içersin. Tamam onu hoş görebilirim. Ama rakı meşru olarak içilebilen bir şey. Sen bunu kendine yakıştırıyorsan yakıştırıyorsundur. Bu da masanın üzeridir. Ayrıca muhafazakar seçmeni hiç tanımıyorlar. Muhafazakar seçmenin umrunda değil bu. Ben biraz tanıyorsam onları, biraz da araştırma okuyabiliyorsam muhafazakar seçmen sarhoş sevmez. Muhafazakar seçmen herkes gibi rahatsız edilmeyi sevmez. Bunu hiçbirimiz sevmeyiz. Ben yeni İstanbul'daydım. Meşhur Asmalı Cavit'teydim. Meyhane burası. Masanın üzerinde içiyorduk rakıları. Oğlu Savaş hatırlattı bana. Bir kere hakikaten özellikle Ramazan zamanlarında çok fazla içki içmeyen insan meyhaneye gelirdi. Merih vardı ünlü. Şimdi kapandı. Esnaf lokantası ve meyhaneydi. Çok güzel yemek yapardı. Upuzun iftar sofrası olurdu Ramazan'da. Diğer masalarda insanlar rakı içmeye devam ederdi. Ve bunların hepsi esnaf olduğu için birbirlerine laf atarlardı. Oradan oraya geçilir, muhabbet edilir, bilmem ne yapılırdı. Ve ben orada pek çok kere sarhoş olan insana diğer rakı içenlerin daha kötü davrandığını, oradaki içki içmeyen Müslüman muhafazakar insanların daha büyük hoşgörüyle, şefkatle yaklaştıklarını gördüm. Bu olay CHP'li ve AKP'li siyasetçilerin gündeminde var. Rakı 500 yıldır, 550 yıldır bu topraklarda içilen bir içki. Bu nasıl türbanı rahat bırakmaları gerekiyorsa rakıyı da rahat bırakmaları gerekiyor diyorum.
Yani şunu anlıyorum ben. Mesela İstanbullu Alınca İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde alkol olsun mu olmasın mı tartışmasında alkol olmaması yönünde ilerledi. Çünkü bu tesisler herkese hitap ediyor ve alkol olduğunda gelmeyen insanlar var. Ha şu yapılabilirdi. Bazıları olur, bazıları olmaz olurdu. Ama normalde içkili bir ortamdayken bunu gizlemek gerçekten komik kaçıyor. Hele ki İzmir'de, hele ki Çankaya'da. Yani mesela Nihat Zeybek İzmir'de adayken şarap üretimini artırma vaadinde de bulunmuştu. Hamza Dağ Barlar Sokağı'nda görüntü verdi. Bu doğal yani. Bu doğallığı saklamak saçma. Ha bu arada duydun mu bilmiyorum. Hatay Defne'deki Sol Parti adayı Boğma Rakı Tesisi vaadinde bulundu.
Kardeşim Hamza. Sağ olsun iyi yapmış ama tabii orada bir teknik problem var. 1 milyon litre mi 5 milyon litre mi bir yıllık litre şey var yüksek alkollü üretim için. Üfürmüş yani. Hani onun için Cumhurbaşkanı olması lazım.
O ayrı konu. Ama şundan çekinmemesi.
Ha tabii canım. Elbette yani. Ay nerede aday olduğunun da adam farkındadır. Ya gerçekten bir tesiste içki vermemek anlaşılabilir. Çok değişik sebeplerle anlaşılabilir. Ve bu sebeplerden birisi muhafazakarları ürkütmemek de olabilir. Şimdi CHP'lilerden ürken, seküler yaşam tarzından ürken, karşı çıkan demiyorum. Ürken muhafazakarlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Biri bir şeyden ürküyorsa ona sen bundan niye ürküyorsun diye kızamaz. Sebebini bulmaya çalışırsın ve onu ürkütmemeye çalışırsın. Ha bunun yolu dediğin gibi hepsinde birden külliyen yasaklamak değildi. Pek çoğuna ikinci mekan açılabilir. Bazısında olabilir, bazısında olmayabilir filan. Bu anlaşılır. Ama içki saklamak da göstere göstere içmek de hani her şeyden önce lüzumsuz.
Evet. Umrunda değil dedin ya. Bir kısmının umrunda tabii ki muhafazakarlarında bir kısmının alkol yasaklanmalı düzeyinde bir inanışı
ona
var.
Ona hak ihlali artık tabii. Yok. O kısmı ben kazanılamaz potenterler diye düşündüm. Onlar onların nasıl mahrukileri.
CHP'nin de onlara ulaşma şansı yok zaten. Dolayısıyla evet. CHP'nin en kapsayabileceği kesimler kimler? Daha merkeze yakın muhafazakarlar. Onların da hayatında dediğin gibi bu var. Çoğunun var. Bir de şu da sen saklayınca sanki senin hayatında olmadığını düşünmeye başlıyor değiller. Aa bunlar da inançlı, itikatlı bizim kadar insanlar diye düşünmüyor yani. Saklayınca da gerçekliği değiştirmiş olmuyorsun. Orada bir normalleşmeye ihtiyaç var bence. Ama bu tabii sadece siyaset alanında değil işte sanatçılarda da çok rastladığımız bir şey.
Bu normalleşmeyle birlikte sanatçı kısmı da sanatçılığını bilir hale gelecektir sanıyorum. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Kimseyi rahatsız etmedikçe her şey serbest. Bu kadar basit.
Yeniden bu mesajlarımızı da vererek bitirmiş olduk. Peki, evet. Bugünlük de bu kadar. Bitirmeden şöyle bir duyuru yapmak isterim. Az çok bizi dinlemeye başlayan düzenli dinleyiciler oldu. İstek de almak isteriz. İstek tartışma konusu gönderirseniz, bize yazarsanız onları da tartışırız. Şunu da benim için tartışın diyebilirsiniz. Ya da bize akıl vermek isteyebilirsiniz. Ona da açığız. Şu konulara gelin bakın ilgi çeker diye. Bekleriz.
Ya da zaten konuştuğumuz bir konuda kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. Karşı çıkabilirsiniz. Onu da severek dinleriz. Burada da yer veririz.
Diyerek bitirelim. Görüşmek üzere.
Herkese iyi günler.